Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 2 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri Yazar Yardımcı Doçent Doktor Uğur Kara Editörler Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş Yardımcı Doçent Doktor İlker Gökhan Şen amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra İlk çağ uygarlıklarının insan haklarına ilişkin ürettiği düşünceleri açıklayabilecek, orta çağda insan haklarına ilişkin oluşan düşünsel birikimini anlatabilecek, yeni çağda insan hakları öğretisinin felsefi temellerini aktarabilecek, yakın çağda sosyal haklar fikrine öncülük yapan düşünürleri anlatabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar Konfüçyüsçülük, Budizm, kast sistemi, Sofizm, Stoacılık, Özcivile, Liberalizm, Leviathan, Toplum Sözleşmesi, Sosyalizm içindekiler. Giriş, ilk çağda insan hakları ile ilişkili düşünceler. Orta çağda insan hakları ile ilişkili düşünceler. Yeni çağda insan hakları öğretisini oluşturan düşünceler. Yakın çağda sosyal haklar fikrinin öncü düşünürleri. Konu anlatımı başlıyor. Giriş insan haklarına ilişkin düşünsel temelleri. Medeniyet tarihinin ilk başlarına kadar geriye götürmek mümkündür. Örneğin ilk çağda özgürlük ve eşitlik başta olmak üzere insan hakları ile ilgili temel sorunlara ilişkin fikirlere Çin, Hint, eski Yunan ve Roma medeniyetleri gibi çeşitli uygarlıklarda rastlanmaktadır. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ile başlayan Orta Çağ'ın önemlice bir kısmında felsefi ve siyasal düşünceler, kilisenin, dinsel iktidarın, dünyevi iktidarlar üzerindeki üstünlüğünü sağlamlaştırmaya yönelik görüşler olmuş ve insan hakları düşüncesi ikinci planda kalmıştır. Ancak yine de gerek Hristiyan, gerekse İslam dünyasında eşitlik ve adalet düşüncesinin izlerini bulmak mümkündür. Yeni çağ ise insan hakları olgusunun temelini teşkil eden değerlerin yeniden doğumuna sahne olmuştur. Devlet iktidarının meşruluğunu yönetilenlerin rızasına dayandıran toplum sözleşmesi kuramı, mülkiyet, yaşam hakkı, özgürlük, güvenlik ve barış gibi temel değerlerin korunması gerektiğine dair felsefi temeller bu dönemin ürünüdür. Bu bağlamda Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürler incelemeye değer isimler arasındadır. Yakın çağa gelindiğinde ise, ekonomik eşitsizlikler karşısında salt siyasal liberalizm temelli özgürlük ilkelerinin insan haklarının etkin bir biçimde korunmasında yeterli olmadığı görülmüştür. Bu duruma tepki olarak insanların özgürlüklerinin önünde engel teşkil ettiği düşünülen ekonomik eşitsizliğin aşılabilmesi için çeşitli reçeteler öne sürülmüştür. Bu çerçevedeki düşünsel birikim sosyalizm düşüncesinin doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Bu ünitede, ilk çağlardan günümüze kadar gelinen süreçte insan hakları düşüncesinin geçirdiği evrimi anlamaya yönelik olarak çeşitli dönemlerde öne çıkan düşünceler incelenecektir. İlk çağda insan hakları ile ilişkili düşünceler Çin ve Hindistan'da konuyla ilgili düşünsel birikim içinde siyasal düşüncenin iz bırakmış ilk şahsiyetlerinden bazılarında özgürlük ve eşitlik sorunları ile ilgili görüşlere rastlanmaktadır. Taoçu düşüncenin kurucusu olan Lao Tse, doğumu M.Ö. 604, insanların doğuştan iyi ve doğuştan eşit olduğunu belirtmiştir. Chanel, 2002, S106, ayrıca, devleti, insanların hiçbir etkisinin olamayacağı bir ruhun eseri olarak görmüş olmakla birlikte, yöneticilerin, insanların bireysel yaşamlarına müdahalede bulunmamaları gerektiğini söylemiştir. Bireysel hayata müdahale etmemenin tek yolu, bu alanda hiçbir kanun yapmamaktır. Düşünüre göre, ideal devlet, ordu ve diğer güç organlarından yoksun olarak sınırlı bir alanda ve genişleme arzusu taşımadan yaşamalıdır. Ben Amit Tay, 1983, S28, devlet, olabildiğince az ve açık yasalar çıkarmalı ve mutlaka gerekli olandan fazla vergi almaktan kaçınmalıdır. Chanel, 2002, S107. Bu görüşleriyle Lao Tse'nin bireyin özgürlüğü lehine olmak üzere devlet gücünü sınırlamayı siyasal düşüncesinin odağına aldığı söylenebilir. Ne var ki, Taoçu düşünceye hakim olan kadercilik ve bu doğrultuda toplumsal siyasal olaylardan uzak durma felsefesi, Lao Tse'nin öngörüsünün tersine, bireyin özgürlük alanının genişletilmesine değil, yönetimin güçlendirilmesini, güçlü bir siyasal iktidarın yaratılmasını savunan Konfüçyüsçülüğe uygun bir gelişme zemini hazırlamış görünmektedir. Ben Amit Tay, 1983, S29, Konfüçyüs, Kering Fucu, M.Ö. 551-478, siyasal öğretisinin merkezine siyasal iktidarın parçalı halinin doğurduğu sakıncaları almış ve ancak birliği sağlamış güçlü bir siyasal iktidarın adaletsizlikleri yok edebileceğini, böylece de kişisel ve ailesel yaşamda sükunetin geri gelebileceğini göstermeye çalışmıştır. Parçalı siyasal yapının aşılması, yönetimin kurumlarının, örf ve geleneklerinin güçlendirilmesiyle olabilecektir. Konfüçyüs öğretisinin yönetim katında itibar görmesi ve bu öğretinin arzu ettiği şekilde Çin'de merkezi iktidarın gücünü tekrar etkin hale getirmesi, bireysel ve ailesel yaşamı baskı altına alan devlet müdahaleleriyle sonuçlanmıştır. Bu duruma tepki olarak Mengzi öğretisi gelişmiştir. Mengzi, M.Ö. 472-391, her bireyin çevresine sevgi bağlarıyla bağlanması, toplum sevgisinin hükümetin eylemlerini belirlemesi ve toplumun temeli haline gelmesi, devletin geçmişe bağlı kalmaması ve geleneğe geri dönmemesi, devletin adil davranışlar sergilemesi ve yönetimin iyi tanımlanmış ve planlanmış bir toplumsal ideale sahip olması gerektiği gibi temaları işlemiştir. Ben Amit Tay, 1983, S31-32, Hindistan'da özgürlük ve eşitlik sorunsalı etrafındaki görüşler, bu ülkede egemen olan kast sistemi ile ilgili olmuştur. toplumu, din adamları, askerler, çalışanlar, düz işçiler, paryalar, köleler gibi kastlara bölen eşitsiz ve adaletsiz bir sistem olan bu sistemi meşrulaştırmaya çalışan Brahmacılık, Upanishadcılık, Hinduizm gibi öğretilerden farklı olarak Budacılık, Budizm, kast sistemine karşı çıkmıştır. Sonradan Buda olarak anılacak olan Prens Gautama doğumu M.Ö. 500 dolayları kast sistemine karşı açık ve kararlı bir mücadele içine girmiş olmamakla birlikte, kast ayrımına karşı çıkmış ve bunu davranışlarıyla da göstermiştir. Buda, bütün insanlığa hitap etmiş. Düşüncelerini yayarken insanlar arasında ayrım yapmadığından, toplumun en alt sınıflarını bile düşüncelerinin kapsamı içine almıştır. Budacılığın, kısa bir süre içinde Hindistan sınırlarını aşarak Çin, Birmanya, İran ve Asya'nın diğer bölgelerine yayılım göstermesinin temel nedeninin, bu yeni öğretinin kast sistemine karşı kesin tavır almış ve halkçı eşitlikçi bir nitelik göstermiş olması olduğu söylenebilir. Chanel, 2002, 102-103. Ben Amit Tay, 1983, S38. Dikkat: tarihsel süreçte Hindistan'da eşitlik ve özgürlük önündeki temel engelin kast sistemi olduğunu hatırlayınız. Eski Yunan'ın siyasal yapısı ve konuyla ilgili düşünsel birikimi Yunan Yarımadası'nı, Anadolu'nun batı kıyılarını, Ege adalarını ve Güney İtalya ile Sicilya'yı kapsayan eski Yunan dünyasında özgürlük ve eşitlik sorunlarına değinen siyasal düşünceleri anlayabilmek, öncelikle bu dünyanın en parlak döneminin toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimi olan polis, site, kent devleti en bilinmesini gerektirmektedir. Polis, birkaç şehri ve bu şehirlerin kırsal kesimlerini de içine alan bir siyasal toplumsal birliktir. Bu birlik, aynı zamanda dinsel, askeri ve ekonomik bir bütünlük göstermiştir. Polislerden hiçbirinin diğerlerini hükümranlık altına alabilecek kadar güce ulaşmaması, polislerin merkezi bir güç altında toplanmasını engelleyerek her birinin özelliğini sağlamıştır. Merkezi bir güç altında birleşememenin bir nedeni de, her polisin diğerlerini yabancı olarak görmesine neden olan kendine özgü kutsallığa ve tanrılara sahip olmasıdır. Milattan önce 5. yüzyıl polis toplumu, hukuksal açıdan 3 kesimden oluşmuştur. İyi yurttaşlar, vatandaşlar, polisin yerli halkını oluşturan ve belli haklara sahip olan özgür kişilerdir. Polisin ilk dönemlerinde yurttaşlık, toprak sahipliğiyle özdeşken, daha sonra silah kullanma hakkı olan her yetişkin erkek yurttaşlığa kabul edilmiştir. Kadınlar hiçbir zaman yurttaş olarak kabul görmemiş ve kısmen istisna olan Sparta hariç kamusal toplumsal etkinliklerin dışında tutulmuştur. Homojen olmayıp çeşitli toplumsal sınıflara bölünmüş olan yurttaşlar arasında, yönetim mekanizmasını ellerinde bulunduranlar genellikle soylular olmuştur. Yurttaşlar, toplam nüfus içinde azınlığı oluşturmuştur. Örneğin, nüfusu 350 bine ulaşan demokratik Atina'da yurttaşların sayısı 40 bin, 45 bin dolaylarında olmuştur. İki yabancılar, Metekler, Metoikoslar, polise yerleşmiş olup genellikle zanaat ve ticaretle uğraşan, özgür olmalarına karşın, hiçbir yurttaşlık hakkına sahip olmayan kişilerdir. Üç köleler, hiçbir hakkı ve özgürlüğü bulunmayan ve üretim aracı kabul edilen kişilerdir. Kölelerin, polisin maddi ihtiyaçlarını sağlamaları, yurttaşların çeşitli kültürel etkinliklerde bulunmaları ve siyasetle uğraşmaları için gerekli boş zamanı yaratmış ve böylece de doğrudan demokrasi uygulamalarının gelişmesine uygun bir ortam yaratmıştır. Ağoğulları 2000 S1023 Sarıca 1999 S78 Eski Yunan polisleri ve özellikle de Atina her zaman demokrasiyle yönetilmiş değildir. Buralarda demokrasi, belirli sosyoekonomik, siyasal koşullar olgunlaştığında gelişmiştir. Öte yandan, toplumun hukuksal tasnifinden de anlaşılacağı üzere, eski Yunan demokrasisi köleli ve kadınları kamusal süreçlerden dışlayan bir demokrasi olmuştur. Eşitlik vatandaşlar arasındadır. Özgürlük de esas olarak kamu hizmetine katılmakla özdeş görülmüştür. Buna göre polis yönetimine, kamu hizmetlerine katılan kişi özgürdür. Özgürlüğün ölçütü, yönetime, yasaların yapılmasına katılabilmektir. Yunan siteleri doğal, terk edilemez, devredilemez haklara sahip bireyler ile bu hakları çiğnemek için fırsat bekleyen, bu yüzden de yetki sınırlarının çizilmesine çalışılan devlet iktidarı arasındaki çelişmeye yabancıdır. Yunan'da özgürlük, yönetime katılmak anlamına gelmektedir. 19. yüzyılın liberal devletinden farklı olarak bireyleri çoğunluğun baskısından kurtaracak önlemler düşünülmemiştir. Sarıca 1999 S11 bireylerin veya vatandaşların devlete karşı ileri sürebileceği hakları söz konusu olmamıştır. Site devleti, polisin varlığı esastır ve devlet bireyler üzerinde tam ve mutlak bir otoritedir. Eski Yunan siyasal toplumsal yapısı özgürlükten, yalnızca siyasal haklara sahip olmayı anlamıştır. Kapani, 1993, S20-21, milattan önce 6. yüzyılda, ekonomik ve toplumsal gelişmelerle birlikte düşünce alanında bir devrime tanık olunmuştur. Aristokratik dünya görüşüne dayanan mitolojik düşünme tarzı, beliren yeni toplumsal olguları ve insan ilişkilerindeki değişimleri açıklamada yetersiz kalmış ve yükselen orta sınıf olayları olguları ele alırken, tanrılara başvurma gereksinimi duymayan laik ve soyut bir söylem kurma çabası içine girmiştir. İlk önce İonya polislerinde ortaya çıkan bu düşünsel kırılma, kendisini önce doğa felsefesinde göstermiştir. Milletli ve Efesli ilk filozoflar, güncel toplumsal ve siyasal sorunlarla doğrudan uğraşmaktan uzak durarak evrene, kosmosa, ilişkin sorunlara yanıt arama çabası içine girmiştir. İonyalı filozoflar Thales, M.Ö. 625-545, Anaximandros, M.Ö. 610-545, Anaximenes, M.Ö. 588-525 ve nihayet Heraklitos, M.Ö. 544-480, un doğa felsefelerinin özünü, mitolojik düşüncenin yaptığı gibi doğayı, evreni tanrılarla değil, doğa yasalarıyla açıklamak olduğu söylenebilir. Onlara göre, bu doğa yasaları sayesinde evrende daimi biçimde bir değişim, dönüşüm ve süreklilik egemendir. İonya filozoflarıyla benzer biçim ve içerikli doğa sorunlarına açıklık getirmeye çalışan bir düşünür olan Demokritos, M.Ö. 463-170, toplumsal siyasal olgulara ilişkin de önemli bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Düşünüre göre, İnsanlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini ve toplumsal ilişkileri geliştirerek gittikçe daha iyi yaşam koşullarına kavuşur. Devlet, polis, toplumda iyi bir yaşam biçimini ve düzeni sağlamaya yönelik yasaları yapması ve koruması amacıyla insanlar tarafından yapay bir kurum olarak oluşturulmuştur. A oğulları 2000 S52-72 Demokritos'un devleti, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturduğu insan eseri yapay bir kurum olarak görmesinin, bireyin ve toplumun özgürlüğü sorunuyla doğrudan ilişkili bir sonucu olduğu açıktır. Bu düşünme şekliyle, devletin, polisin, tanrıların eseri olduğu ve dolayısıyla insan üstü bir kişiliği olduğu şeklindeki mitolojik yaklaşım terk edilmiş olmakta. Devlet sadece bir düzleme çekilerek kaynağına temeline insanlar yerleştirilmiş olmaktadır. Böylece, bireylerin bünyesinde eridiği ve kendi başına bir amaç olan devlet kurgusu yerini, kaynağını insanlardan alan ve meşruiyetini insanlara hizmet etmek amacında bulan, başka bir anlatımla devleti amaç değil araç olarak gören, bir devlet anlayışına bırakmış olmaktadır. Bu yaklaşımın, demokrasi ve insan haklarına giden yolda önemli bir köşe taşı olduğu kuşkusuzdur. Atina'nın siyaset ve kültür bakımından geliştiği ve demokratik düzenin tesis edildiği bir ortamda, doğrudan insan ve toplum sorunlarını merkezine alan bir düşünce hareketi olarak sofistler ortaya çıkmıştır. Zengin kimselere yönetimde etkili olabilmeleri için bilgilerini satan kişiler olan sofistlerin en ünlüsü konumundaki Protagoras, M.Ö. 484-410, kamusal kurumların İnsan refahına katkısı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ilk düşünürdür. Bütün olguların anlaşılmasında aklın önemini vurgulayan düşünür, toplumun siyasal açıdan örgütlenmesinin, devletleşmesinin, de eşit bireyler arasında yapılmış olan bir antlaşmanın eseri olduğu kanısındadır. Diğer bir sofist düşünür olan Antipon ve Alkidamas tarafından da benimsenen bu çarpıcı düşünceye göre, devletin ortaya çıkması, bütün insanların özgür bir şekilde kendi serbestliklerini sınırlandırarak, temel özgürlüklerin bir örgütlenme çerçevesinde güçlendirilmesi için yaptıkları bir antlaşmanın sonucudur. Bu yaklaşımın benzeri, 17. ve 18. yüzyıl siyasal düşüncesinde de ifadesini bulacak ve toplum sözleşmesi kuramı olarak boy gösterecektir. Öte yandan, Protagoras, bütün ulusların ve hatta kölelerin bile eşit olduğu görüşündedir. Ben Amit Tay, 1983, S56-57, kölelik kurumunu eleştirmeleri, sofistlerin ilginç bir yönünü oluşturmuştur. Onlara göre, aynı toplum içinde yaşayan insanların eşitsiz bir durumda olmaları toplumun temel yasasına, kurucu antlaşma sözleşmeye aykırıdır. Sarıca, 1999, S15. Bununla birlikte, insanlar arasında eşitsizliği savunan, toplumsal siyasal kurumları eşit ve ortak iradeye dayanan toplum sözleşmesiyle değil de, güçlü olanın hükmünü yürütmesi esasına dayanan kuvvet teorisiyle açıklayan bazı sofist düşünürlerin de olduğunu eklemek gerekir. Belirtilmelidir ki, sofizm, sanat ve siyaset dünyasını da etkilemiştir. Sofizmin yoğun etkisi altında kalmış olan düşünür ve sanatçı Sofokles, yazılı yasaların, pozitif hukukun üzerinde yer alan bir doğa yasasına, doğal adalete işaret etmiştir. Düşünür, bu doğal yasaya aykırı olarak sınırlarını aşan otoritelere karşı vatandaşların direnme ve isyan hakları olduğunu savunmuştur. Keza, sofizmden etkilenmiş bir siyasetçi olan Perikles'in de ünlü bir söylevinde demokrasi övgüsüne yazılı olmayan yasaların doğal hukuk üstünlüğüne yapılan vurgu eşlik etmiştir. Ben Amit Tay, 1983, S57-58, görüldüğü gibi, sofistler, insanı merkezlerine alan, toplumsal siyasal kurumların insan eseri olan ve insanın hizmetinde olması gereken yapılar olduğunu vurgulayan görüşleri savunmuştur. Önde gelen sofist düşünürlerin, insanların eşitliği fikrini savunmuş olmaları da, insan hakları düşüncesine varan uzun yolda önemli düşünsel katkılar olmuştur. İonya felsefesi ve sofizmin yaşam bulduğu istikrar ve demokrasi ortamının bozulması ve polisler, site devletleri için bir çöküş döneminin başladığı koşullarda, eşitlik ve özgürlük temaları, yerlerini devleti kurtarmaya odaklı ve bu doğrultuda devletin varlığına ve o devleti yüceltecek siyasal seçkinlerin önemine vurgu yapan görüşlere bırakmıştır. Düşünceleri arasında farklılıklar olmakla birlikte, Sokrates, M.Ö. 469-399, Platon, Eflatun, M.Ö. 427-348 ve Aristoteles, M.Ö. 384-322 esas olarak, devleti yücelten, bireysel özgürlüğü dışlayan ve kişileri bütün polis içinde eriten çizginin temsilcileri olmuştur. Roma uygarlığının konuyla ilgili düşünsel birikimi M.Ö. 8. yüzyılda kurulduğu varsayılan Roma devleti, Milattan önce 509 yılına kadar krallık şeklinde yönetilmiş ve bu dönemi cumhuriyet yönetimi izlemiş ve M.Ö.27'de ise imparatorluk dönemi başlamıştır. Roma, uyruklarının hukuksal statüs bakımından eski Yunan'ı andırmaktadır. Sınırlı bir vatandaşlar topluluğuna yabancılar ve köleler eşlik etmiştir. Vatandaşlığın Roma'da da antik Yunan'a benzer bir mahiyette ve fakat zamanla ölçeği genişleyen bir seyir izlediği görülmüştür. Roma kavmi Civitas'ın hukuku olarak doğan ve Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk kurallarından oluşan Us Civile, kamu hukuku alanında vatandaşlar için halk meclisleri, senatüs ya da magistralıklarla ilgili seçme, seçilme hakları ve askerlik yapma gibi hak ve ödevleri getirmiştir. Us Civile, özel hukuk alanında ise, diğer koşullar da sağlanmak kaydıyla, her türlü mameleke ilişkin hukuki işlemlerde taraf olarak hak sahibi olabilmek veya borç altına girebilmek, hukuken geçerli bir evlilik yapabilmek, davada taraf olabilmek gibi hakları tanımıştır. Roma uyruğu olup da kendisine vatandaşlık tanınmayan ve yabancı peregrinus kabul edilen kimselere ise genellikle ticaret hayatının gerektirdiği hukuki işlemleri yapmak ve Romalılarla evlenmek hakkı tanınmıştır. Uyruk olmalarına karşın yabancı sayılan bu grup, Us Civile'ye değil, Us Gentium'a yabancılar, kavimler hukukuna tabi olmuşlardır. Bu ikili durum, milattan sonra 212'de bütün imparatorluk uyruklarına vatandaşlık hakkının tanınmasıyla son bulmuştur. Karadeniz Çelebican, 1997, S.149-153, toplumsal hukuksal piramidin en altında ise özgür olmayıp hiçbir hakkı bulunmayan ve bütünüyle bir eşya muamelesi gören köleler yer almıştır. Eyleme ve uygulamaya önem veren ve siyasal yapılarında köklü dönüşümleri çok yavaş geçiren Roma'da özgün bir siyasal doktrinin izlerine rastlamak kolay değildir. Soyut düşünceye pek değer vermemelerine karşın, içeride mevcut eşitsizlikleri ve dışarıda izlenen yayılmacı siyaseti meşrulaştırmaya yönelik görüşlere rastlanmıştır. Bu doğrultuda, eski Yunan polislerinin çöküş döneminde ortaya çıkan stoacı düşünce Romalı düşünürleri etkilemiştir. Stoacılara göre, bütün insanlar evrensel düzenin temel parçaları olarak evrensel akıldan pay almışlardır ve hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Bu yüzden de birbirlerinin kardeşidirler. Herkesi bağlayan bir doğal hukuk fikrinden hareketli stoacılar, evrensel tanrısal akıldan pay alan ve tanrısal doğal yasanın hükmü altında yaşayan insanların eşitliği düşüncesine ulaşmıştır. Bu düşüncelerin siyasal karşılığı ise, tek bir dünya devleti, kosmopolis ve dünya yurttaşlığı fikridir. Bu içeriğiyle stoacılık, Roma İmparatorluğu'nun bütün dünyaya hükmetmeyi amaçlayan yayılmacı eğilimine uygun düşmektedir. Eklemek gerekir ki, soyut düzeyde evrenselliği ve eşitliği savunan stoacılık, somutta ise dünyevi değerleri önemsemeyen kaderci eğilimleriyle mevcut eşitsizlikleri ve baskıcı rejimleri kabul etme çizgisine kaymaktadır. A oğulları 2000 S-400-404 Roma siyasal düşünüşünün en önemli temsilcisi kabul edilen Cicero'da Marcus Tullius Cicero doğumu M.Ö. 106 Stoacıların doğal hukuk ve evrensellik düşüncesini benimsemiştir. Bu, onu eşitlik fikrine götürmüştür. Bununla birlikte, düşünüre göre, aklın farklı kullanımından kaynaklanan eşitsizlikler kaçınılmazdır. Bu yüzden, mutlak eşitlikten söz edilemez. Buradan hareketle, Cicero, Roma'da geçerli olan özgür insan köle ayrımını olağan göstermekte, onu meşrulaştırmaktadır. Düşünüre göre, Roma devletinin düzeni doğal hukuka uygun bir düzendir. Böylelikle Cicero, Roma'daki bütün eşitsizlikleri de doğal hukuka uygun bularak meşrulaştırmaktadır. A oğulları ve Köker 2001 S51-56 Roma siyasal düşünüşü içinde özgürlük ve eşitlik konularıyla bağlantılı olarak anılabilecek bir diğer isim, Cicero gibi Stoacı ideolojiden etkilenmiş bir düşünür olan Lucius Annaeus Seneca, M.Ö. 4, M.S. 65'dir. Seneca, soyut düzeyde eşitsizliğin ve köleliğin kaynağı olarak gördüğü mala mülke sahip olma tutkusuna yönelik eleştirel değerlendirmeler yapmıştır. Ona göre, bu tutku ve onun sonucu olarak ortaya çıkan özel mülkiyet, eşitliğin hüküm sürdüğü doğal yaşama son vermiştir. Ne var ki, düşünüre göre, artık eski duruma, doğal yaşama, geri dönmek de mümkün değildir. Var olan bütün kurumların korunması gerekmektedir. Örneğin, kölelere iyi davranılması gerektiğini savunan düşünür, kölelik kurumunu olduğu gibi kabul eder. Stoacı felsefe, Seneca'ya köleliği meşrulaştıracak imkanları da sunmaktadır. Bu doğrultuda Seneca, bedensel ya da dışsal köleliğin hiç önemli olmadığını, önemli olanın kişinin kendi içinde sağladığı özgürlük olduğunu savunur. A oğulları ve Köker 2001 S79-83 Sıra sizde bir stoacılık düşüncesinin Roma yayılmacılığının meşrulaştırılmasındaki rolünü anlatınız. Sıra sizde bir yanıt stoacılar, evrensel tanrısal akıldan pay alan ve tanrısal doğal yasanın hükmü altında yaşayan insanların eşitliği düşüncesine ulaşmıştır. Bu düşüncelerin siyasal karşılığı ise, tek bir dünya devleti, kosmopolis ve dünya yurttaşlığı fikridir. Bu içeriğiyle stoacılık, Roma İmparatorluğu'nun bütün dünyaya hükmetmeyi amaçlayan yayılmacı eğilimine uygun düşmektedir. İnternet stoacılık ideolojisine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bakınız. http://www.felsefe.gen.tr/stoacl-ar.asp Ortaçağ'da insan hakları ile ilişkili düşünceler Batı Avrupa'nın konuyla ilgili düşünsel birikimi Ortaçağ'ın Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından 476 yılı Rönesans'a 15. yüzyıl sonu kadar süren bir dönem olduğu kabul edilmektedir. Bu dönem Batı Avrupa'sında feodalite, feodal üretim tarzının hüküm sürmesi, feodaliteye uygun olarak güçlü bir merkezi iktidarın olmayışı, parçalı küçük siyasal yapıların varlığı ve Hristiyanlığın papalık ve ona bağlı kiliseler şeklinde kurumsallaşarak düşünce hayatını belirlemesi gibi olgularla belirlenebileceği söylenebilir. Bu dönemin önemlice bir kısmında felsefi ve siyasal düşünceler, kilisenin, dinsel iktidarın, dünyevi iktidarlar üzerindeki üstünlüğünü sağlamlaştırmaya yönelik görüşler olmuştur. Kilise ve devlet iktidarının alanlarının ayrı olması gerektiği, siyasal iktidarın tanrı kaynaklı olsa bile yöneticiye halk eliyle ulaştığını ve devletin doğal yasaya uygun biçimde keyfi olmayan sınırlı bir yönetime sahip olması gerektiğini dile getiren Aquinumlu Thomas 1224-1274 söz konusu çizginin dışına çıkan ilk kayda değer düşünür olmuştur. Sarıca 1999 S42-44 A oğulları ve Köker 2001 S233-245 Bu düşünür dışında anılabilecek diğer iki düşünür ise Padovalı Marcellinus 1275-1343 ve o canlı bilim 1300-1350'dir. Marcellinus, kilisenin oynamak istediği siyasal role karşı çıkmış ve onun devlete, dünyevi iktidara bağımlı bir statüde olması gerektiğini kanıtlamaya çalışmıştır. Öte yandan, düşünüre göre, bütün kamu makam ve otoriteleri seçimlik ve yasalara tabi olmalıdır. Kamu otoritelerinin tamamı, devlet adına ama herkesin çıkarı doğrultusunda çalışmalıdır. Bilimde, hükümetin, kiliseden bütünüyle bağımsız ve ondan tamamen ayrı olması gerektiğini savunmuştur. Diğer yandan, düşünür, devlet iktidarının kaynağının halk olduğunu, hükümetin meşruiyetinin halk desteğine bağlı olduğunu söylemiştir. Yasaların, insanların ve halkların eşitliği ilkesine bağlı olarak kaleme alınması gerektiğini savunan bilim, pozitif hukukun da doğal hukuk gibi bireysel özgürlük ve eşitlik kurallarına uygun olması gerektiğini de vurgulamıştır. Ben Ahmet Tay, S111-113, görüldüğü gibi, Orta Çağ sonlarına doğru, Batı Avrupa siyasal düşüncesi, giderek kilise ve devleti ayıran laik bir çizgiyi benimsemenin yanında, bireysel özgürlük ve eşitlik kavramlarına daha doğrudan biçimde değinme ve dahası bu ilkeleri savunma noktasına gelmiş bulunuyor. İslam kültür sahasında konuyla ilgili düşünsel birikim İslamiyet'in kültürel ve siyasal nüfuz sahası içinde kabaca 9-14 yüzyıllar arasını kapsayan dönemde düşünce hayatında hissedilir bir canlılık gözlenmiştir. Batı Avrupa düşünce hayatının, kilisenin sınırlayıcı, kısıtlayıcı müdahalelerine maruz kaldığı bu tarihsel kesitte, İslam düşünürlerinin eski Yunan düşünürlerinin eserlerinden özgürce beslenerek düşünce sentezlerine varmaya çalıştığı görülmüştür. Avrupa, eski Yunan düşünce hayatının ürünlerini, söz konusu dönem İslam düşünürlerinin çalışmaları aracılığıyla öğrenmiştir. İbn-i Rüşd 1126-1198 Ün Aristoteles'in eserleri üzerine yaptığı yorumlarda Avrupalı düşünürleri etkilemiştir. Tarihi, kişisel kahramanlık veya yenilgiler temelinde değil, toplumsal olguları esas alarak açıklamaya yönelen ve bu doğrultuda devlet ve toplum üzerine dikkate değer gözlem ve tespitlerde bulunan İbn-i Haldun 1332-1406 gibi düşünürlerin çıktığı bu kesit, dolaylı da olsa, devlet iktidarını, birey ve toplum lehine sınırlama arzusunu yansıtan bir takım görüşlere sahne olmuştur. Farabi 879-150 var olan toplumsal düzenler ve olması gerektiğini düşündüğü toplumsal düzene ilişkin tahlillerinde adalete, barışa, İnsanları gerçek mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan toplumsal dayanışmaya, evrenselliğe vurgu yaparak bu hususların önemine işaret etmiştir. Elmaverdi 974-1058 Devlet Başkanı konumundaki halifenin adalete uygun hareket etmemesi halinde görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur. Kisa, İbn-i Sina 980-1036 da halifenin taşıdığı üstün gücün meşru bir niteliğinin bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Düşünüre göre bu meşruiyet, bireylerin doğrudan veya dolaylı olarak göstereceği rızaya dayanacaktır. Bireylerin rızasının olmadığı ve dolayısıyla meşruiyete sahip olmayan bir iktidara karşı bireylerin direnme, bu iktidarı aşağı etme ve hatta iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme hakları vardır. Okan'dan 1976 S. 234-243 Yeni çağda insan hakları öğretisini oluşturan düşünceler ilk çağ ve orta çağda insan hakları kavramı ile belirli ölçüde ilişkisi olan düşüncelerden söz etmek mümkünken, söz konusu olan yeni çağ olduğunda, bu dönemin belli başlı düşünürlerinin kuramlarının doğrudan insan hakları öğretisine vücut verecek açıklıkta görüşler içerdiği görülür. Tarihsel sıralamaya göre bu düşünürlerden ilki Jean Bodin 1530-1596'dır. Kanlı mezhep savaşlarının hüküm sürdüğü Fransa'da görüşlerini olgunlaştıran Bodin, bu ağır siyasal toplumsal kriz ortamının ancak devlet iktidarının merkezileştirilerek güçlendirilmesi sayesinde aşılabileceği kanısında olmuştur. Düşünürün böyle bir güçlü iktidar için geliştirdiği formül, onun ünlü egemenlik kuramıdır. Buna göre egemenlik mutlaktır, süreklidir, devredilemez ve bölünemez. Salt egemenlik kuramına bakıldığında, otorite yalnızı bir düşünür gibi görünen Bodin, kuramıyla çelişmek pahasına egemenliğe bazı sınırlamalar getirmiştir. Birincisi, egemen, tanrısal doğal yasalara uygun hareket etmelidir. Bu yasalar, adaleti içeren, uyrukların özgürlük, mülkiyet, güvenlik, barış gibi haklarının saygı görüp korunmasını gerektiren, yazılı olmayan ama insanların vicdanlarına sinmiş yasalardır. Egemenin yasaları pozitif hukuk, bu yasalara doğal hukuk uymalıdır. Ne var ki egemeni buna zorlayacak olan vicdanından başkası değildir. İkinci bir sınırlama ise temel yasalar sınırlamasıdır. Buna göre egemen, tahta geçişi düzenleyen halefiyet yasası ile kamu topraklarının başkalarına devredilmezliği yasasına aykırı hareket edemeyecektir. Üçüncü sınırlama ise ekonomik niteliklidir. Egemen, özel mülkiyete dokunamayacak, keyfi ve salt kendi kişisel kararıyla vergi salamayacaktır. A. Oğulları ve Köker 2000 S. 17 37 Görüldüğü gibi, Bodin, en yüksek buyurma yönetme erki olarak önce mutlaklaştırdığı egemenliği, belirli bir adalet fikri ve daha ziyade ekonomik niteliği ağır da bassa, belirli bir özgürlük alanıyla sınırlama yoluna gitmektedir. Bununla birlikte, düşünürün, bu özgürlük alanlarının devlet tarafından ihlali halinde öngördüğü herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Güçlü bir merkezi devletin en yetkin savunucusu ve kuramcısı olan Thomas Hobbes, 1588-1679 içinde esas öncelik, bu niteliğe sahip bir devletin inşasıdır. Hobbes, güçlü bir merkezi iktidarın yokluğunda nelerin olabileceğini göstermek için doğa, tabiat, hali kurgusuna başvurmuştur. İnsanın hayatta kalabilmek için gerek diğer insanlarla ve gerek doğayla amansız bir mücadele içinde olduğu bu yıkıcı durum, bireylerin kendi aralarında yaptığı ve konusu güç kullanma hakkının üçüncü bir kişiye, devlete, devredilmesi olan toplum sözleşmesi ile son bulmuştur. Hobbes'in öngördüğü devlet, güvensizliğin, korkunun, belirsizliğin üstesinden gelen güçlü bir güvenlik devletidir ve düşünür onu bir ejderha, Leviathan olarak tanımlamaktadır. Hobbes, 2005, bireyler sözleşmeyle yarattıkları bu gücün temsilcinin işlem ve eylemlerine uymakla yükümlüdür. Bu vurguları itibariyle, bütünüyle devlet otoritesi yanlısı bir görünüm veren Hobbes da cılız da olsa özgürlükçü bir damarın olduğu söylenmelidir. Bir kere o, sınırsız, keyfi, bir devletin kuramcısı olmadığı gibi, Hedin, 1989, S. 14, D. belirttiği gibi, aynı zamanda liberal bir yana da sahiptir. Çünkü, toplumun ve devletin varlığını özgür ve eşit bireylere ve bu bireylerin yaptığı sözleşmeye referansla açıklamıştır. Gerçekten de Hobbes, devletin temeline bireyi ve onun özgür iradesini yerleştirmiş, böylece de devleti insan eseri olan, meşruiyetini insan iradesine, sözleşmeye dayalı olmaktan alan ve varlık nedeni güvenliği sağlamak olan bir yapı olarak kurgulamıştır. Diğer yandan, Bodin'e benzer biçimde, Hobbes de devlete belirli bir sınırlama ve bireylere belirli bir özgürlük alanı açma eğiliminde görünmektedir. Bir kere, Devletli düzene geçişle birlikte, kişiler yaşam haklarını devretmiş değildir. Zira, düşünüre göre, bütün haklar devredilebilir nitelikte değildir. Hobbes, 2005, 9805. Bunun yanı sıra, Hobbes, bireyleri devletin karışmamasını arzuladığı bir özel alan açma çabasında olmuştur. Düşünüre göre, dünyada insanların bütün eylemlerini ve sırlarını düzenlemek için yeterli kuralların olduğu bir devlet olmadığına göre, yasalarca müsaade edilen bütün eylemlerde, insanlar, kendileri için en yararlı olacak şekilde, kendi akıllarının önereceği şeyleri yapmak özgürlüğüne sahiptirler. Bir uyruğun özgürlüğü, egemenin, uyrukların eylemlerini düzenlerken yasaklamamış olduğu işlerdedir sadece. Birbirleriyle alım ve satım yapmak ve başka türden anlaşmalara girmek. Evlerini, gıdalarını ve mesleklerini seçmek ve çocuklarını uygun gördükleri şekilde yetiştirmek özgürlüğü ve benzeri gibi. Hobbes, 2005, S. 156-157. Hobbes'un bireyin özgürlüğü sorununa kayıtsız kalmadığını gösteren bu vurgularına karşın, ele aldığı veya ima ettiği özgürlükler hukuksal güçle donatılmış değildir. Bu hak ve özgürlükler, devletten talep edilebilecek ve devleti gerçekten sınırlayabilecek bir şekilde kurgulanmamıştır. Bu bakımdan, Hobbes ve Bodin'in özgürlükleri gerçek güvencelere bağlamama noktasında birleştiği söylenebilir. Bodin ve Hobbes'ten farklı olarak, siyasal liberalizmin öncü kuramcısı John Locke, 1632-1704, özgürlüklerin militan bir savunusu içinde olmuş ve bireyin özgürlük alanının devlet tarafından ihlali sorununu da geçiştirmeyerek bu hususta da berrak görüşler ifade etmiştir. Düşünüre göre, siyasal toplumu, devletli toplumu, kuran toplum sözleşmesi yapılmadan önce zaten var olan yaşam, özgürlük, mülkiyet hakları, siyasal topluma olduğu gibi taşınmıştır. Bireyler, devlete sadece dua, tabiat halinde ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini devretmiştir. Devlet, yaşam, özgürlük, mülkiyet haklarına dokunamayacaktır. Aksi durumda, halk, yönetime isyan hakkını kullanacaktır. Locke'un, bireysel hak ve özgürlükleri güvencelemek için isyan hakkı yaptırımı dışında öngördüğü ikinci mekanizma, kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Chanel, 2002, S. 337-347. Yasama, yürütme erkleri farklı ellerde toplanırsa, hak ve özgürlükleri tehdit edemeyecek daha dengeli bir siyasal iktidarın gerçekleşebileceği düşüncesi, kuvvetler ayrılığı önerisinin esas nedeni görünümündedir. Belirtmek gerekir ki, Locke'un özgürlük felsefesi ve haklar kataloğu, İlk insan hakları belgeleri üzerinde belirgin bir etki yapmış gibidir. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nin ikinci maddesine göre, her siyasal topluluğun amacı, insanın doğal ve zaman aşımına uğramaz haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir. Görüldüğü gibi, ikinci madde, Lodge'un yaşam, özgürlük, mülkiyet ve isyan, direnme hakkı formülünü tekrarlamış olmakta ve gene Lodge gibi, bu hakları devlet, siyasal toplum tarafından bahşedilmeyen, bilakis öteden beri var olan doğal haklar şeklinde değerlendirmektedir. Aynı bildirinin 16. maddesine göre ise, kuvvetler ayrılığı ile hakların güvence altına alınmadığı hiçbir toplum bir anayasaya sahip değildir. Burada da önce Lodge tarafından ifade edilmiş olan ve daha sonra Montesquieu 1689-1755'nin üzerinde duracağı kuvvetler ayrılığı ilkesi yinelenmiştir. Yeni çağın değinilmesi gereken bir diğer önemli düşünür Jean-Jacques Coes Rousseau 1712-1778 dur. Hobbes ve Locke gibi Rousseau'da görüşlerini ortaya koyarken, doğa, tabiat, hali ve toplum sözleşmesi kurgularına başvurmuştur. Rousseau, siyasal toplumu, varlığı birey iradelerine dayanan ve üyelerine eşit hak ve yükümlülükler bahşeden bir bütünlük olarak tasavvur etmiştir. Bu eşit derecede karşılıklı bağımlılık durumundan dolayı gerçekte bir özgürlük durumu yaşanmakta ve herkes kendisini birey iradelerinden doğan genel iradenin yönetimine vermiş olmaktadır. Rousseau, 1999, S. 46-47 düşünüre göre, kendini herkese veren kişi kimseye vermemiş demektir ve kendisi üzerinde başkalarına tanıdığı haklara başkaları üzerinde kendisi de sahip olmayan hiçbir üye bulunmadığı için her biri hem yitirdiğinin tam karşılığını hem de elindekini korumak için daha çok güç kazanmış olur. Rousseau, 1999 S. 47 sadece siyasal temsilciyi, devleti, yaratma aşamasında birey iradelerine ve dolayısıyla, bir bakıma, halka belirleyicilik tanımakla yetinen Hobbes'ten farklı olarak Rousseau, halkı sadece siyasal iktidarın oluşum aşamasında değil, siyasal karar alma süreçlerinde de hakim kılma yanlısıdır. Buna göre, asalara boyun eğmek zorunda olan halk, yasaları koyan halkın kendisi olmalıdır. Toplumun koşullarını düzenleme işi ona katılanlara aittir. Rousseau, 1999, S. 77 aynı doğrultuda, egemenliği genel iradenin uygulanışı olarak gören Rousseau, bu yüzden egemenlik yetkisinin devredilemeyeceği, egemen varlığın bizatihi kendisi olan topluluğun, gene kendisi tarafından temsil edilebileceği sonucuna ulaşacaktır. Rousseau, 1999 S. 59-60 Rousseau bu görüşleriyle insan haklarının düşünsel gelişimine en önemli katkısını da yapmış olmaktadır. O, halkı, salt devletin oluşum aşamasında değil, daimi biçimde denkleme dahil etmiştir. Şu halde halk, hem egemenliğin kaynağı hem de egemenliğin yegane sahibidir. Bu sayede, yasalara boyun eğen halk, aynı zamanda tabi olduğu bu yasaların yapıcısı, yaratıcısı da olacaktır. Burada hak ve özgürlüklerin güvencesi sorunuyla ilgili bir boyut olduğu kuşkusuzdur. Hak, muhtemel bir keyfi, zorba, eşitlik ve özgürlük düşmanı bir yönetimin özgürlükleri ortadan kaldırmasına izin vermeyecektir. Zira hak, yönetme yetkisini hiçbir şekilde elinden bırakmış değildir. Hak egemenliği fikrinin en yetkin anlatıcısı ve savunucusu olan Rousseau'nun görüşlerinin insan hakları ile demokratik devlet ilkesi arasındaki ayrılmaz bağ üzerine düşünme fırsatı verdiği söylenebilir. İnsan hakları bünyesinde düşünülebilecek bir takım haklar pozitif hukukun parçası haline gelmiş olsa bile, demokratik imkanların seçme seçilme hakları, örgütlenme özgürlüğü ve benzeri olmadığı koşullarda bu haklar keyfi yönetimlerce rahatlıkla ortadan kaldırılabilir veya uygulama alanında içi boşaltılacak şekilde sulandırılabilir. Rousseau'nun eşitliği önemseyen duruşu ve halk egemenliğine yaptığı vurguyla insan hakları öğretisinin gelişimine olumlu katkıda bulunmuş olmakla birlikte, bireyin özgürlüğü ve azınlıkların hakları bakımından hayli sorunlu görüşlere de sahip bir düşünür olduğu söylenmelidir. Düşünüre göre, birey iradelerinden doğmuş olan genel irade her zaman doğrudur. Hiçbir zaman değişmez, bozulmaz ve aralığını yitirmez. Rousseau, 1999, S77 ve 163. Diğer yandan, siyasal toplumu yaratan kurucu anlaşmanın toplum sözleşmesinin oy birliğini gerektirmesine karşılık, siyasal toplumun oluşumundan sonraki süreçlerde siyasal kararlarda oy çokluğu ilkesi yeterli olacaktır. İlk sözleşme dışında çoğunluğun oyu geri kalanları her zaman bağlayacaktır. Rousseau, 1999, S165-166. Bu durumda, genel iradede, ifadesini çoğunluğun tercih ve kararlarında bulacaktır. Nitekim düşünür, genel iradenin tüm özelliklerinin çoğunlukta olduğu görüşünü açıkça da ifade etmektedir. Rousseau, 1999, S167. Rousseau'nun çizdiği çerçeveden çıkan sonuç, doğru, değişmez, bozulmaz olan genel iradenin, uygulamada her zaman çoğunluk tarafından temsil edilmesi ve bu yüzden de azınlığın çoğunluğa kesin olarak tabi kılınmasıdır. Üstelik Rousseau, azınlığın çoğunluğa tabi olması ilkesini keskin yaptırımlarla güvenceleme yoluna da gitmiştir. Toplumsal uyuma ters düşenleri, sürgün ve ölüm gibi cezalar beklemektedir. Rousseau, 1999, S205. Sıra sizde 2. Jean Bodin'in egemenlik teorisinin şekillenmesindeki tarihsel etkenler ne olabilir? Sıra sizde 2. Yanıtkanlı mezhep savaşlarının hüküm sürdüğü Fransa'da görüşlerini olgunlaştıran Bodin, bu ağır siyasal toplumsal kriz ortamının ancak devlet iktidarının merkezileştirilerek güçlendirilmesi sayesinde aşılabileceği kanısında olmuştur. İnternet John Rodger'ın sözleşme teorisine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bakınız. http://www.nokta.felsefe.gen.tr/je-ne-al-jk-al-toplum.asp Yakın Çağda Sosyal Haklar Fikrinin Öncü Düşünürleri 19. Yüzyıl Başı. Kapitalizmin dayattığı ağır çalışma koşullarının ve yarattığı sosyal eşitsizliklerin hissedilir hale geldiği bir tarihsel kesit olmuştur. Öyle ki, aslında ilki olarak kapitalizme karşı olmayan, bilakis onu destekleyen bazı liberal düşünürlerin bile bir takım itirazları dillendirmeye başladığı görülmüştür. Örneğin, liberal bir iktisatçı olan Jean-Charles Léonard de Sismondi, 1773-1842, 1815 İngiltere'sine ilişkin gözlemlerinde, kapitalizmin öngördüğü serbest rekabetin, zenginliğin belirli ellerde toplanmasına yol açtığı, sanayileşmenin işçi sınıfının durumunu düzeltmediği, aksine daha da fakirleşmesine yol açarak kötüleştirdiği, kapitalizmle görülen tekelleşmenin aşırı üretime ve krizlere yol açtığı şeklinde tespitlerde bulunmuştur. Sarıca, 1999, S. 129, Kisa, liberalizmin önde gelen düşünürlerinden biri olan John Stuart Mill, 1806-1873, de 1840'ların kriz koşullarında kapitalizmin öngördüğü devletin ekonomiye müdahale etmemesi, bırakınız yapsınlar ilkesinin herkesin değil, yalnızca bir azınlığın mutluluğunu sağladığı, serbest rekabetin açtığı yaraların ancak devlet müdahalesiyle kapatılabileceği şeklindeki görüşlerini ifade etmiştir. Sarıca, 1999, S. 112, toplumsal zenginliğin yaratılmasında emekçilerin belirleyici konumuna ve buna karşılık geniş toplum kesimlerinin gittikçe kötüleşen yaşam koşullarına kararlı biçimde dikkat çekenler, sosyalist düşünürler olmuştur. Sosyalizmin ilk dönem düşünürlerinden Sayın Simon, 1760-1825, A göre toplumun temeli emektir, toplum emek ürünüdür. Bu yüzden, toplumu üreticiler, çalışan sınıf, yönetmelidir. Bir üretim bilimi olarak siyasetin amacı, üretime en uygun sosyal sistemi bulmak ve uygulamaktır. Bu sistem, çalışanları, aylakların zararından koruyacak bir sistem olacaktır. Meriç, 2002, S. 53-54, Charles Fourier, 1772-1837 ise, sanayinin insanları yoksullaştırdığı kanısında olmuştur. Fourier, kapitalizm koşullarında yoksulluğun çelişik biçimde bolluktan kaynaklandığı gözleminde bulunmuştur. Bu sonuncu tespitiyle düşünürün, kapitalist ekonominin aşırı üretim kaynaklı krizlerine işaret ettiği söylenebilir. Bir diğer sosyalist düşünür Robert Owen, 1771-1858, zenginliği işçilerin yarattığı ve bu zenginliğin de onların hakkı olduğu görüşünü ifade etmiştir. Owen, düşüncelerini uygulamaya aktarmaya da çalışmıştır. ortaklarından olduğu şirketin New Lanark fabrikasında küçük çocukların çalışmasını önlemiş. 5 yıllık bir çabadan sonra da çocukların ve kadınların çalışmalarını sınırlandıran yasanın 1819'da çıkmasını sağlamıştır. Owen, işçilerin çalışma sürelerini kısaltmış. Kriz dönemlerinde dahi işçilerine düzenli ücret ödemiş ve çocuk kreşleri açmıştır. Amerika'da 1825 yılında satın aldığı köyde giriştiği New Harmony deneyinde ise ortak mülkiyete dayalı eşitlikçi bir toplumsal düzeni mikro ölçekte kurmaya çalışmıştır. Engels, 1998, S4350, Sarıca, 1999, S132-135, ilk dönem sosyalist düşünürlerden farklı olarak, radikal bir sosyalizm yorumu geliştiren Karl Marx, 1813-1883 ve Friedrich Engels, 1820-1895, en kapitalizme yönelttiği köklü eleştirilerle, dolaylı olarak, sosyal haklar fikrinin gelişimine katkı sundukları savunulabilir. Belirtmek gerekir ki, kapitalizmin ve ona eşlik eden liberal düşüncenin mevcut çerçevesi içinde kalacak bir insan hakları veya sosyal haklar fikri adı geçen bu iki düşünüre yabancıdır. Zira bu düşünürler, bir bütün olarak kapitalizmin aşılması ve yerini sosyalist bir düzene bırakması taraftarı olmuşlardır. Buna karşılık, sosyal hakların ortaya çıkışı ve pozitif hukuk düzenlerine girişi, kapitalizmi köklü biçimde sarsmayacak, ortadan kaldırmayacak tarzda olmuştur. Bununla birlikte, Marx ve Engels'in kapitalizm eleştirilerinde, kapitalist sistemin gayri insani yanlarına işaret etmiş olmalarının, sistemin bir ölçüde sosyal yönde dönüşmesini sağlayan tarihsel gelişmeler üzerinde etki yapmış olduğunu belirtmek gerekir. Öte yandan, Marksizm esinli tarihi sosyalist rejimlerin Doğu bloku ülkeleri vatandaşlarına sunduğu geniş sosyal imkanların iş, barınma, sağlık ve benzeri da sosyal hakların dünya ölçeğinde gelişmesinde sürükleyici unsurlardan olduğu da unutulmamalıdır. Sıra sizde 3. ikinci dönem sosyalist düşünürlerin ilk dönem sosyalist düşünürlerden temel farkı nedir? Sıra sizde 3. yanıt ilk dönem sosyalistler toplumsal zenginlikten çalışan sınıfın da yararlanma hakkını savunan bir kapitalist sistemi savunurken, ikinci dönem sosyalistler, kapitalizmi yarattığı insanlık dışı koşullar nedeniyle aşılması gereken bir sistem olarak algılamışlardır. İnternet sosyalizm düşüncesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bakınız. http://www.felsefe.gen.tr/socialism-asp özet ilk çağda özgürlük ve eşitlik başta olmak üzere insan hakları ile ilgili temel sorunlara ilişkin düşünsel temellere çeşitli medeniyetlerde rastlanmaktadır. Örneğin Çin'de Tao'cu düşüncenin kurucusu olan Lao Tse, insanların doğuştan iyi ve doğuştan eşit olduğunu belirtmiştir. Yine Hindistan'da Budacılık düşüncesinin kurucusu olan sonradan Buda olarak anılacak olan Prens Gautama, kast sistemine karşı açık ve kararlı bir mücadele içine girmiş olmamakla birlikte, kast ayrımına karşı çıkmış ve bunu davranışlarıyla da göstermiştir. Eski Yunan polisleri ve özellikle de Atina her zaman demokrasi ile yönetilmiş değildir. Buralarda demokrasi, belirli sosyoekonomik, siyasal koşullar olgunlaştığında gelişmiştir. Öte yandan, toplumun hukuksal tasnifinden de anlaşılacağı üzere, eski Yunan demokrasisi köleli ve kadınları kamusal süreçlerden dışlayan bir demokrasi olmuştur. Eşitlik vatandaşlar arasındadır. Özgürlük de esas olarak kamu hizmetine katılmakla özdeş görülmüştür. Bu dönemde sofizm, insanı merkez almış, doğal adalet anlayışını benimsemiş ve devletin ortaya çıkmasını, bütün insanların özgür bir şekilde kendi serbestliklerini sınırlandırması olarak görmüştür. Öte yandan Roma döneminde ortaya çıkan stoacılık akımı, dünyevi değerleri önemsemeyen kadirci eğilimleriyle mevcut eşitsizlikleri ve baskıcı rejimleri kabul etme çizgisine kaymıştır. Orta Çağ'da Batı Avrupa düşünce dünyasının belirleyici aktörü kilise olmuştur. Bu dönemin önemlice bir kısmında felsefi ve siyasal düşünceler, kilisenin, dinsel iktidarın, dünyevi iktidarlar üzerindeki üstünlüğünü sağlamlaştırmaya yönelik görüşler olmuştur. Öte yandan birey özgürlüğünü ve iktidarın sınırlı olması gerektiğini savunan düşünürler de görülmüştür. Aquinumlu Thomas, Padovalı Marsilius ve o canlı bilim bu tür düşünürlerdendir. İslam dünyasına gelince, eski Yunan düşünürlerinden özgürce beslenebilmeleri İslam dünyasının görece daha zengin bir düşünce dünyasına sahip olmasının önünü açmıştır. Yeni çağın başlangıcını, merkezi devlet iktidarının teorik temellerini atan Jean Bodin ve Thomas Hobbes'a dayandırmak mümkündür. Bodin egemenliğin tek, bölünmez ve devredilemez olduğunu belirtmiş. Hobbes ise güçlü bir merkezi iktidarın yokluğunda nelerin olabileceğini göstermek için doğa, tabiat, hali kurgusuna başvurmuştur. İnsanın hayatta kalabilmek için gerek diğer insanlarla ve gerek doğayla amansız bir mücadele içinde olduğu bu yıkıcı durum, bireylerin kendi aralarında yaptığı ve konusu güç kullanma hakkının üçüncü bir kişiye, devlete devredilmesi olan toplum sözleşmesi ile son bulmuştur. Hobbes'in öngördüğü devlet, güvensizliğin, korkunun, belirsizliğin üstesinden gelen güçlü bir güvenlik devletidir ve düşünür onu bir ejderha, Leviathan olarak tanımlamaktadır. Siyasal liberalizmin öncü kuramcısı John Locke, 1632-1704, özgürlüklerin militan bir savunusu içinde olmuş ve bireyin özgürlük alanının devlet tarafından ihlali sorununu da geçiştirmeyerek bu hususta da berrak görüşler ifade etmiştir. Jean-Jacques Coes Rousseau'ya gelince düşünür, siyasal toplumu, varlığı birey iradelerine dayanan ve üyelerine eşit hak ve yükümlülükler bahşeden bir bütünlük olarak tasavvur etmiştir. Bu eşit derecede karşılıklı bağımlılık durumundan dolayı gerçekte bir özgürlük durumu yaşanmakta ve herkes kendisini birey iradelerinden doğan genel iradenin yönetimine vermiş olmaktadır. 19. yüzyıl başı, kapitalizmin dayattığı ağır çalışma koşullarının ve yarattığı sosyal eşitsizliklerin hissedilir hale geldiği bir tarihsel kesit olmuştur. Bu duruma karşı gelen tepkileri ilk ve ikinci dönem sosyalist düşünce akımı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. İlk dönemde Saint Simon, Charles Fourier ve Robert Owen gibi düşünürler, toplumsal zenginliğin yaratılmasında işçilerin sağladıkları emeğin belirleyici bir katkısı olduğuna işaret etmiş ve bu zenginliklerden çalışan sınıfın da yararlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öte yandan, radikal bir sosyalizm yorumu geliştiren Karl Marx ve Friedrich Engels gibi kuramcılar bir bütün olarak kapitalizmin aşılması ve yerini sosyalist bir düzene bırakması taraftarı olmuşlardır. Kendimizi sınayalım soru bir Hindistan'daki kast sistemine karşı çıkarak insanlar arasında eşitliği savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Soru 1 A seçeneği Confucius, soru 1 B seçeneği Buda, soru 1 C seçeneği Mao, soru 1 D seçeneği Tao, soru 1 E seçeneği Brahma, soru 1'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış seçin ve Hindistan'da konuyla ilgili düşünsel birikim konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 devlet iktidarının doğal yasaya uygun biçimde kullanılması gerektiğini savunan ortaçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? Soru 2 A seçeneği Robert Owen, soru 2 B seçeneği Saint Simon, soru 2 C seçeneği Fourier, soru 2 D seçeneği Akunin Newton, soru 2 E seçeneği Sokrates, soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise Batı Avrupa'nın konuyla ilgili düşünsel birikimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 İslam dünyasında devlet iktidarının meşruluğunu bireylerin göstereceği rızaya bağlayan düşünür kimdir? Soru 3 A seçeneği Nizamülmülk, soru 3 B seçeneği İbn Haldun, soru 3 C seçeneği İbn Sina, soru 3 D seçeneği Farabi, soru 3 E seçeneği İbn Rüşd, soru 3'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise İslam kültür sahasında konuyla ilgili düşünsel birikim konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 Batı düşünce hayatını papalık ve ona bağlı kiliselerin belirlediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? Soru 4 A seçeneği ilk çağ, soru 4 B seçeneği orta çağ, soru 4 C seçeneği yakın çağ, soru 4 D seçeneği yeni çağ, soru 4 E seçeneği ileri çağ, soru 4'ün doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise Batı Avrupa'nın konuyla ilgili düşünsel birikimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 kaderci eğilimleri nedeniyle baskıcı rejimleri meşrulaştırmaya yaramış olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Soru 5A seçeneği stoacılık, soru 5B seçeneği nihilizm, soru 5C seçeneği varoluşçuluk, soru 5D seçeneği sofizm, soru 5E seçeneği budizm, soru 5'in doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise Roma uygarlığının konuyla ilgili düşünsel birikimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Antik Yunan medeniyetinde oy hakkı olmayan yabancılara ne ad verilirdi? Soru 6A seçeneği gentium, soru 6B seçeneği köleler, soru 6C seçeneği metekler, soru 6D seçeneği civita, soru 6E seçeneği vatandaşlar, soru 6'nın doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise eski Yunan'ın siyasal yapısı ve konuyla ilgili düşünsel birikimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kapitalist sistemin aşılması gereken sakıncalı bir sistem olarak görmektedir? Soru 7A seçeneği Rousseau, soru 7B seçeneği Robert Owen, soru 7C seçeneği Ocamlı William, soru 7D seçeneği Montesquieu, soru 7E seçeneği Karl Marx. Soru 7'nin doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise yakın çağda sosyal haklar fikrinin öncü düşünürleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. İlk çağ eski Yunan medeniyetinde doğal adalet düşüncesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Soru 8A seçeneği Platon, soru 8B seçeneği Konfüçyüsçülük, soru 8C seçeneği Sofizm, soru 8D seçeneği Hristiyanlık, soru 8E seçeneği Hedonizm, soru 8'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise eski Yunan'ın siyasal yapısı ve konuyla ilgili düşünsel birikimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk kurallarının bütününe ne ad verilmekteydi? Soru 9A seçeneği üs civile, soru 9B seçeneği üs gentium, soru 9C seçeneği aereum, soru 9D seçeneği plebiscitum, soru 9E seçeneği platon, soru 9'un doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise Roma uygarlığının konuyla ilgili düşünsel birikimi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Jean Bodin'in egemenlik anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soru 10A seçeneği bölünmez, soru 10B seçeneği tektir, soru 10C seçeneği geçicidir, soru 10D seçeneği devredilmez, soru 10E seçeneği güçlü iktidar geliştirmeye yöneliktir. Soru 10'un doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise Batı Avrupa'nın konuyla ilgili düşünsel birikimi konusunu yeniden gözden geçiriniz.